yemekler. Oysa adımız da
yemekleri hazırlayarak için... özel yemek.
Hayatın sesleri. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize başkentten merhaba diyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz, 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi telefonlarımız aracılığıyla siz de katılabilin programlarımız. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Yakından gören dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Yakından gören dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Sevdiğimi... Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken bizler de her zaman olduğu gibi konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hemen tanıştıralım sizlerle. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Tayyip Kahyaoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin artık çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları gençlik kampları da açılmaya başladı. Şimdi o kamplarla ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle bakanlığınızın gençlerle ilgili çalışmalarından söz edelim. Kampların dışında neler var?
Olur, memnuniyetle. Malumunuz 2011 yılında kuruldu bakanlığımız müstakil olarak. Öncesinde uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devam eden çalışmaları vardı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Bir dönem Beden Terbiyesi Spor Genel Müdürlüğü olarak devam eden bir süreç 2011 yılında müstakil bir bakanlığa dönüştü. Ve o tarihi itibariyle de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle iki alanda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizler de bakanlığın gençlik hizmetleri bölümüyle ilgili olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde gençlere yönelik çok sayıda ciddi çalışmalar, projeler, faaliyetler bakanlığımızın yeni vizyonu olarak bizlere Sayın Bakanımızın direktifi olarak iletildi. Bizler de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik hizmetleri deyince isterseniz kısaca ondan ben bahsedeyim. Bizim genel müdürlüğümüzün iki ana birimi var. Bunlardan bir tanesi gençlik merkezleri. Bir diğeri de benim görevli olduğum gençlik kampları birimimiz var. Gençlik merkezlerimizde şu an hali hazırda yurdumuzun 81 ilinde, her ilimizde ve toplam 276 adet gençlik merkezimiz var. Çok kısaca bahsedeyim. Bu gençlik merkezlerimizde 12-29 yaş arası bütün gençlerimizin istifade edebileceği bir ortam mevcut bu gençlik merkezlerimizde. Burada çocuklarımız, gençlerimiz istedikleri zaman buralara gelip burada her türlü dersle ilgili ya da ders dışı etkinlikleri buradan alabiliyorlar. Kendilerine bu konuda destek olabilecek orada rehber öğretmenlerimiz mevcut. Biraz sonra bahsedeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve diğer kurumlarla yapılan bazı bağlantılarımız, protokollerimiz var. Bu doğrultuda çocuklarımız orada hem dinleniyorlar, hem eğleniyorlar, hem etkinlik yapıyorlar. Gençlik merkezlerimizin şöyle bir güzel tarafı var. Tamamen devletimizin kurumu. Hiçbir yerle, hiçbir sivil toplum örgütüyle, herhangi bir dernekle, vakıfla, şununla bununla bağlantısı yok. Tamamen devletimizin kurumu, bakanlığımızın kurumu ve bu kurum aracılığıyla da gençlerimize her konuda ihtiyaç hissettikleri her alanda destek olduğumuz yerler. Gençlik kamplarına gelecek olursak, gençlik kamplarımızda yıllardan beri hepimizin duyduğu, bildiği bir alan bu. Yazın çocukların eğlendiği, dinlendiği kamplar olarak biliyoruz. Ama biz
peki
bunu...
başladı mı?
Başladı.
Başladı, evet.
Başladı. Biz bunu daha doğrusu devam ediyor, öyle söyleyeyim.
Evet.
Biz bunu sadece yaz dönemi yapılan kamplar olmaktan çıkardık. 3-4 yıldır bunu yılın her döneminde gerçekleştirdiğimiz kamplara dönüştürdük.
Ne güzel. Yani peki öncelikle hani mevsim itibariyle yaz kamplarımızdan söz edelim. Sonra da o kış kamplarımızdan söz edelim.
Şöyle yapalım. Yani yılın her döneminde devam eden kamplarımız var. Bunu buradan bütün dinleyicilerimize ben duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Şimdi yaz döneminde kamplarımız nasıl oluyor? Malumunuz siz de konuşmanın başında bahsettiniz. Çocuklarımız yoruldular. Yani Eylül ayında başlayan ve Mayıs sonu itibariyle Haziran başında biten bir eğitim öğretim süreci vardı. Okullar kapandı, yaz geldi ve çocuklarımız, gençlerimiz bu yorgunluklarını atacakları, dinlenecekleri bir ortam. Gençlik kamplarımız bunun için var ve biz bu gençlik kamplarımızda her yıl binlerce öğrencimizi ağırlıyoruz.
Kız erkek.
Tabii kız öğrencilerimiz. Erkek,
peki
kız öğrencilerimize
şu anda bizi
özellikle
dinleyen, yurt dışında dinleyen pek çok dinleyicilerimiz var. Oradan da gençlerimiz katılabiliyorlar
ondan
mı?
Ondan da bahsedeceğim. Evet. Hatta bugün itibariyle, bunun müjdesini de vermiş olalım. Bugün itibariyle portalımız açıldı. Başvurularımızı internet ortamından yapıyoruz. Şu an bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimiz için de bir duyurumuz olsun bu.
Evet.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web adresine girdikleri zaman, internet ortamında gsb.gov.tr adresine girdikleri zaman ulusal kamplarla ilgili bir başlık görecekler kamplar bölümünde. Orada kendileri başvurularını yapabilirler. Ve biz bu yaz döneminde her yıl olduğu gibi yurt dışındaki gençlerimizi, kardeşlerimizi de bu kamplara alacağız. Onları burada kamp yaptırmış olacağız.
Ne güzel. Hem buradaki dostlarıyla, arkadaşlarıyla evet. Belki birlikte olacaklar. Belki yeni dostluklar, arkadaşlıklar
kesinlikle.
Edinecekler.
Kamp ortamının öyle bir güzelliği var. Bizim kamplarımızın çok güzel bir sloganı var. Bir kardeşlik iklimi. Sloganımız bu. Dolayısıyla...
Bir kardeşlik iklimi.
Evet. Evet. Yani yurdun dört bir tarafından hı-hı. gelen gençlerimizi, çocuklarımızı biz kamplarda bir araya getiriyoruz. Ve bir hafta boyunca ailelerinden ayrı ama yeni ailelerin buluşturduğu bir ortamda onlara her türlü etkinliği gerçekleştiriyoruz.
Bir hafta mı 10 günlük mü
bir hafta. Kamp kamplarımız süremiz. Bir hafta. Evet, yani bir kampa hafta. Başlamayla, kampın girişiyle kamptan ayrılma tam bir hafta sürüyor. Hı hı. O süreçten de isterseniz kısaca
lütfen.
Bahsedelim.
Evet.
Şimdi kamp başvurularımız, bizim yaz dönemi olan kamplarımız için söylüyorum bunu, ulusal kamplarda, internet ortamında başvurular yapılıyor. 12 hı hı. ve 22 yaş arasında
hala başvurular devam ediyor.
Evet, 1
sadece
Mayıs'ta
yurt dışındaki
başladı.
Gençlerimize açık değil.
Aynen. 1 Mayıs'ta başladı başvurularımız. Biz ilk 6 dönem için 13 dönem boyunca kamp gerçekleştireceğiz bu yaz. Hı hı. İlk 6 dönem için başvurularımızı neticelendirdik. Yani adaylarımızın hangi yerde kamp yapacakları belirlendi.
Belli.
Diğer kalan dönemler için de Temmuz ayında ilan etmiş olacağız. Gençlerimiz başvuru yapıyorlar internetten. Ve biz onların başvurularını inceliyoruz kendi beyanları doğrultusunda. Bir takım önceliklerimiz var.
Ne gibi? Daha önce kampa katılmamış olmak
evet,
gibi.
Yani şehit yakınlarımıza, hı hı. gazi yakınlarımıza ve gazilerimize, onların çocuklarına, gençlerine bir defa kesinlikle öncelik veriyoruz.
Evet.
İlk önceliğimiz bu. Bunun dışında olabildiğince imkanı az olan gençlerimiz ve öğrencilerimizi kamplardan istifade ettirelim istiyoruz. Yani onların beyanları doğrultusunda işte asgari geçim indirimi vesaire durumlarda
evet.
Kırsal kesimden olsun istiyoruz. Yani olabildiğince köylerden, kasabalardan, hı hı. Daha kenar mahallelerden öğrencilerimizi alalım istiyoruz kamplara. Ve başarıyı ödüllendirelim istiyoruz.
Hı.
Yani takdir almış, teşekkür almış öğrencilerimizi de bunu belgelendirmeleri kaydıyla bu kamplarda şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz, kampları alıyoruz. Ve bu kamp süreci... Şöyle söyleyeyim, kendi başvurularını yapıyorlar ve bu kriterler doğrultusunda ilan ediliyor. İlan edildikten sonra da biz onlara diyoruz ki elinizdeki belgelerinizle bizim gençlik merkezlerimize başvurun ve işlemlerimiz başlasın.
Hı hı.
Takdirnamesine
peki,
teşekkür ediyoruz.
Her ilde var mı gençlik merkezi?
Tabii. Her
evet.
ilimizde var. Az önce bahsettim. Her hı hı. ilimizde var. Kendilerine en yakın gençlik merkezine gidiyorlar. İşte şehit yakın olduğunu, gazi yakın olduğunu, işte takdirnamesini, teşekkürnamesini, belgelerini sunuyorlar. Ve daha sonra bir süreci başlatıyoruz. Ve çocuklarımızı ailelerinden emanet alıyoruz. Otobüslere bindiriyoruz. Hangi kampa gidecekse. Türkiye'de şu an 36 tane kampımız var.
Evet.
Bunların bir kısmı deniz kampı. Biz onlara mavi kamp diyoruz.
Hı hı.
Bir kısmı orman kampı, yeşil kamp dediğimiz. 36 tanenin hepsi bu sene aktif değil. Tadilatta olan var, onarımda olan var, deprem güçlendirmesi gerekenler var. Bunlar içerisinde bu sene 22 tanesi aktif. Ve bu kamplara
kaç öğrenci kalabiliyor bir kampta, kapasitesi ne kadar?
Farklı. Yani 276 kapasiteli olan kamp hı hı. yerimiz de var. 90 kapasiteli olan da var. Yerine göre değişiyor. Yani
evet.
deniz kenarı olması, orman kampı olması. Ama
peki
son yıllarda,
ulaşımda kendilerine eşlik edecek bir rehber var mıdır?
Var. Bizim kamp liderlerimiz var.
Evet.
Bu kamp liderleri kim? Ondan da bahsedeyim
lütfen.
Ama. Kamp liderlerimiz en az ön lisans mezunu olan arkadaşlarımızdan seçiyoruz. Yani liseyi bitirmiş ve 2 yıl üniversite bitirmiş olan ve bize başvuran, ben hı hı. kamp lideri olmak istiyorum, bu konuda eğilimim var, çalışma yapmak istiyorum diyen üniversiteli arkadaşlarımızı alıyoruz ve onları bir haftalık bir seminer eğitiminden geçiriyoruz.
Hı hı.
Her sene bunu Mart-Nisan aylarında gerçekleştiriyoruz.
Sadece kamp süresi boyunca sizlerle birlikte
tabii,
oluyorlar. Geçici bir iş.
Bu kişiler evet. Sivil hayatta da olabilir, memur olabilir. Yani bizim kamp lideri olan öğretmen arkadaşlarımız var, hı hı. normal memur olan arkadaşlarımız var, üniversitede akademisyen olan arkadaşlarımız var, çok farklı yerlerde çalışan arkadaşlarımız var. Bu seminer neticesinde kendilerini bir mülakata tabi tutuyoruz. O mülakat neticesinde başarılı olan arkadaşlarımızı kamp lideri olarak sertifikalandırıyoruz.
Aynı zamanda gençlere örnek de olabilecek kişilerden seçiliyor
zaten,
galiba değil
ki.
Mi anladığım
yani bizim
kadarıyla?
Bizim için kamp lideri çok önemli.
Evet.
Az önce bir şey özellikle vurguladım. Ailelerinden emanet aldığımız
evet,
çocuklar, gençler evet. dedim. Ve biz onları bir hafta boyunca bir kamp liderinin liderliğinde kampta eğitmiş oluyoruz, dinlendirmiş
evet.
oluyoruz. Bu bizim için çok önemli.
Peki kamplarda yaptıkları aktiviteler ya da
evet.
yemeklerini
hı-hı.
nasıl?
Çok fazla aktivitemiz hı-hı. var. Bu şeye göre de değişiyor. Yani mavi ve yeşil olmasına göre, deniz kampı ve orman kampı
evet.
olmasına göre de değişiyor. Mesela deniz kamplarımızda rafting yapıyoruz. Ondan sonra yüzme mutlaka oluyor. Onun dışında yine bir takım deniz aktivitelerimiz var. Aynı şekilde kamplarımızın tamamının yakınında pek çok sportif etkinliklerimiz var. Yani voleybol, futbol, badminton, mini golf gibi. Gençlerimize ata bindiriyoruz. Ok attırıyoruz. Özellikle tarihi ve milli kültürümüzden gelen bir takım.
Belki de hiç yapmadıkları, karşılaşmadıkları sporlar.
Hiç görmedikleri. Yani kamp ortamlarında şunu görebiliyorsunuz. Hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış çocuklarımız var.
Evet.
İlçesinden, ilinden dışarı çıkmamış çocuklarımız var. Biz onları devletimizin imkanlarıyla az önce bahsettiğim şekilde 5 kuruş para harcatmadan alıyoruz. Güvenli bir şekilde kamp liderlerimizin eşliğinde bir hafta boyunca dinlendiriyoruz, eğitiyoruz, eğlendiriyoruz. Bu üç cümleyi, üç kelimeyi özellikle söyledim.
Evet.
Yani dinlendiriyoruz. Yani bir kış döneminin eğitim-öğretim sürecinin sonunda temiz hava alıyorlar, oksijen içlerine çekiyorlar. Sabah akşama kadar devam eden aktivitelerle eğleniyorlar. Ve eğitimlerimiz var bizim kamplarda. Yani kampları sadece bir oyun eğlenceden ibaret de görmüyoruz açıkçası.
Evet.
Alanında uzman hocalarımız var,
evet.
Akademisyenler var.
Hem sosyal,
var.
Hem kültürel, hem sportif, evet. Faaliyetlerle.
Onlara biz o hocalarımızla, akademisyenlerimizle, eğitmenlerimizle görüşmek suretiyle onların planlamasını yaparak kamplarda kendilerini görevlendiriyoruz. Ve o kamplarda çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya geliyorlar. Yani sabah denize giren öğrencimiz, öğleden sonra rafting yapan gencimiz, akşamüstü de bir hocamızın, bir öğretmenimizin liderliğinde orada,
evet.
Türkçeyi güzel kullanma üzerine, güzel konuşma üzerine, diksiyon üzerine, bazen tarih bilinci üzerine, bazen yaş grubuna göre, İşte bağımlılıkla ilgili konular, pek çok konuda kendilerine
eğitim
veriyoruz.
Şimdi az önce söylediniz, diğer kurumlarla da eşgüdümlü çalışıyoruz,
evet.
diye. Kimlerle nasıl çalışıyorsunuz?
Bizim en büyük partnerimiz Milli Eğitim Bakanlığı. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor,
evet.
Bakanlığı'nın muhatap
bir bütün ayrılmaz gibi. Evet,
evet, aynı aşağı yukarı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bizim imzalamış olduğumuz bir protokol var geçen sene. Pek çok alanda ortaklıklarımız var. Sadece kamplar konusunda değil. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmen arkadaşlarımız, oradaki öğrencilerimizin hepsiyle biz sürekli irtibat ve kontak halindeyiz. Ve yapacağımız her türlü faaliyetlerde, sadece kamplarda değil, tüm faaliyetlerde ortak hareket edebiliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bizim bir ortağımız. Milli Eğitim Bakanlığı dışında bu özellikle uluslararası kampla ilgili olarak bu başbakanlığa bağlı yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı var, biliyorsunuz. Orası bizim bir diğer ortağımız. Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde birlikte hareket ettiğimiz bir kurum. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantımız var. Bu kamplarda verilen zaman zaman isteğe bağlı olarak gerçekleşen bazı manevi eğitimler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendilerinden destek alıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok ciddi bir ortağımız. Onlarla da özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik kamplar yapıyoruz. Kamp çeşitlerinden bahsederken oraya değinecektim. Şu an yeri gelmişken söyleyeyim.
Evet.
Engelli gençlerimize biz kamp yaptırıyoruz. Sadece gençlerimize de değil, imkan olduğu müddetçe belli bir yaşın üzerinde engelli olan ailelerimize de biz kampları alıyoruz.
Hem yaz hem kış kamplarına,
evet, evet.
Yine aynı
yani
şekilde.
Olabildiğince tabii,
evet.
Onların şartlarına uygun
şartlarına
olacak
uygun.
Şekilde bunu,
evet.
ayarlıyoruz.
Hı-hı.
Yani ulaşımları daha uygun olan yerler,
evet.
Kamp ortamı engelli olan gençlere yönelik ayarlanmış olan kamp yerlerimize göre
sadece engellilerin katıldığı bir
tabii,
kamp mı
onları
yoksa
öyle yapıyoruz.
Diğer gençlerle birlikte mi onları kaynaştırmak
yani
amacıyla?
Aslında şöyle, engel durumuna göre bunu ayarlıyoruz.
Evet.
Mesela ileri düzeyde engelli olan kardeşlerimizi engelli kamp olarak onları ayrı yapıyoruz. Çünkü onlar tek başlarına hareket edemiyorlar. Yanlarında desteğe ihtiyaç duydukları bir,
evet.
anne baba, bir yakınları oluyor. Ama kısmi ve az engelli olanları bahsettiğiniz gibi kaynaştırma usulüyle,
evet.
diğer arkadaşların yanına almak suretiyle kontrollü olarak bu kampları gerçekleştiriyoruz.
Evet. Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Hı-hı.
Birazcık da kış kamplarından söz edelim.
Evet.
Kış kampları sömestr döneminde, hı-hı. oluyordur muhakkak ki nerelerde yine, hı-hı. oraya hangi gençlerimiz katılabiliyorlar?
Aslında şöyle, sadece sömestr tatilinde de yapmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bu protokolle bağlantılı olarak biz kış kamplarını sezon boyu devam ettiriyoruz. Ama süresi kısıtlı.
Hı-hı.
Şöyle söyleyeyim. Örneğin Antalya'da biz cuma akşamından öğrencilerimizi alıyoruz. Antalya'daki kampımıza Antalya'da kampımız var. Oraya alıyoruz öğrencilerimizi. Cumartesi tam gün, pazar tam gün orada kamp yapıyorlar. Pazar akşamı tekrar ailelerine teslim ediyoruz. Ve bu her hafta devam ediyor.
Peki ne yapıyorlar orada cumartesi, pazar?
Aynı etkinlikler. Pazar, yani aynı hafta sonu yine onların orada dinlendikleri, eğlendikleri bir ortam oluyor.
Evet.
Ve biz bunu yıl boyu devam ettiriyoruz. Bu şekilde olan 12 tane kampımız var. Kış döneminde, yani ulaşım şartları da göz önünde bulundurularak, evet, hava şartları göz önünde bulundurularak uygun olan, müsait olan yerlerde,
evet,
kamplarımızı
yaşadıkları şehirlere en yakın kampları gidiyorlar.
Tabii onlar
gidiyorlar
zaten kendi, evet, illerinden. Yani örneğin Antalya'daki bir öğrenciyi biz Hatay'daki kampımıza götürmüyoruz.
Evet.
Onlar kendi illerindeki kamplara gidiyorlar. Konya'daki öğrencilerimiz Beyşehir'deki kampa gidiyorlar. Kırşehir'deki öğrencilerimiz Kırşehir'deki kampa gidiyorlar. O şekilde gerçekleştiriyoruz,
evet,
kamplarımızı.
Ne güzel. Keşke daha uzun zamanımız olsaydı. Daha geniş konuşabilseydik.
Evet.
Ama süremizin sonuna geldik. Yine sizi ağırlayamak, yine kamplarla ilgili daha,
İnşallah,
detaylı bilgiler almak isteriz. Son olarak yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz, hı-hı, gençlerimiz ya da yurt içinden hala kamplara müracaat etmek isteyen dinleyicilerimiz için adresimizi tekrarlayalım,
tabii,
isterseniz.
Gençlik Spor Bakanlığı'nın adresini vermiş olayım. www.gsb.gov.tr adresimiz.
Adresinden
girdiğimiz
kamp
zaman
için müracaatlarını,
evet,
yapabilecekler.
Hı-hı,
çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz, bu bilgileri
ediyorum,
gençlerimizle, bizlerle paylaştığınız için
ben
yine birlikte olmak
ederim
dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar,
çok
başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Tayyip Kahyaoğlu bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Nasıl da değiştin birden, sanki sen değildin başın üstüne yeminler eden. Nasıl da değiştin bilmem, sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden. Mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım, yanılan ben miyim diye. Şiirlerin durmasa aklımı oynatırdım, inanamazdım gözlerime. Ne yazık, ne yazık ki gerçek bu. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkı. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Hıçkırık boğazımda, kalbimi parçalayan bir isyan, bir bom bom, sanki ani bir fırtına. Önünde kuru bir yaprak gibi savrulup durdum. Biliyorum kader değil, kendi ellerimle kazdım bu mezarı ben kendime. Ölüp gitmek hüner değil. Gel de anlat bunu sızım sızım sızlayan kalbime. Ne yazık, dönüş yok artık geriye. de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkı. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce
...15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Evet, Çanakkale sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinen nadide güzelliklerimizden bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale... ...şimdi bir projeyle yine karşımızda. Ünlülerin gözüyle Çanakkale projesinden söz edeceğiz. Yapımcı Sayın Savaş Uğurlu telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, size de kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet, Ünlülerin gözüyle Çanakkale projesi dedim. Bize birazcık bu projeden söz eder misiniz Sayın Savaş Uğurlu? Nasıl bir projedir, ne zaman, nasıl başladı?
Şöyle, benim 22. senem sektörde hiç yapılmamışı yapmak lazım ülke tanıtımına katkı sağlamak için. Ve Türkiye'yi, Türkiye'nin güzelliklerini, kahramanlıklarını tüm dünyaya anlatmak için böyle ilginç, keyifli projeleri üreten biriyim ben. Çanakkale projesi de bu şekilde ortaya çıktı. Çanakkale'den evli biriyim ben. O yüzden Çanakkale'de
damatsınız yani Çanakkale.
Çanakkale damadım. Benim eşim de bir televizyon kanalında sunuculuk yapıyor. Evet. Benim Çanakkale'ye bir borcum var. Zaten evli olmasam da borcum var da.
Evet.
Her halükarda o ne yapabilirim diye düşündüğümde bunu sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya Çanakkale'yi kahramanlıklarla beraber güzelliklerini de göstermek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 20-25 tane ünlüyü dünyaya da mal olmuş Türk dizileriyle bilinmiş ünlülerimizi Çanakkale'ye aralıklarla, belirli aralıklarla götürüp onlara fotoğraf makinalarını verip Çanakkale'nin çeşitli noktalarını, Truva'yı, Gelibolu'yu, Anzak vesaire her yeri böyle belirlendik noktalara biz onlara hiç müdahale etmeden istediğiniz gibi deklanşöre basın diyecek şekilde bir proje geliştirdik.
Peki kimler var bu ünlülerin arasında? İsimleri belli mi?
Elimizde bir 100-110 kişilik bir isim listesi var. İçinden seçeceğiz. Aşağıya doğru çekeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımıza projeyi anlattık. Onlarla bayramdan sonra bir araya gelip şekillendireceğiz. Ama Orta Doğu'da ve öbür ülkelerde Arapların ve birçok kişinin gözdesi olmuş Türk dizilerinin tanınmasını sağlayan isimler Kıvanç Tatlıtuğ, Songül Öden, Beren Saat ve benzeri isimlerle bayramdan sonraki hafta görüşmelerimiz başlıyor. 20 ya da 25 tane ünlüye Çanakkale'yi çektirteceğiz. Buradaki amaç sadece Çanakkale'yi fotoğraflandırmaları değil. Çanakkale'de yapılan çekimlerle bağlantılı biz o fotoğraflardan elde edilen tüm geliri şehit ailelerine bağışlamayı düşünüyoruz. Sadece Çanakkale değil, geçmişten günümüze tüm şehitlerimiz için Cumhurbaşkanlığımızın açtığı bir hesap oraya bağışlama niyetimiz var.
Ne güzel. Peki proje ne zaman hayata geçecek?
Haziran gibi başlamayı düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar başladı.
Evet.
Dediğim gibi Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı ile bayram sonrası bir görüşmemiz var. Projeyi çok beğendiler. Akabinde de ilerleyeceğiz. Haziran ayı gibi önümüzdeki aylarda projeye başlayacağız. Şimdi ön hazırlıkları başladı. Yer keşif etmeler vesaire Çanakkale'ye gidip geliyoruz ara ara. Haziran gibi de inşallah başlamış olacağız projeye. Ünlülerin gözünden Çanakkale.
Evet, olacak. Peki evet. Bu fotoğraf çekimi ne kadar sürecek? Ne zaman tamamlanacak?
Biz bunu Kasım sonu aralığa kadar yetiştirip sergisini önce Çanakkale'de, sonra Türkiye'de çeşitli yerlerde ve sonra da yurt dışında Dışişleri Bakanlığı'nın da destekleriyle sergilerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca bir klip oluşturmak istiyoruz. Dünyada birçok ülkede barış adına, dostluk adına klipler çekilip yayınlanıyor. Biz de bunun kamera arkasından ve sosyal medya mesajlarıyla ünlüleri çekeceğimiz bir klibi de gerek ülkemizde gerek yurt dışında klip şeklinde de yayınlattıracağız inşallah.
Evet, o zaman siz nereyi dolaşırsanız yanınızda hep bir kamera olacak o öyle, kamera öyle, arkası evet. için klip çekimlerini gerçekleştirmek için, o görüntülerden faydalanmak için.
Aynen.
Peki
bir sürprizi size söyleyeyim. O görüşme, bunu hiçbir yerde söylemedik biz.
Buyurun, biz de size memnun oluruz.
Olsun, size özel olsun bu açıklama.
Teşekkür ederiz.
Geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta Çanakkale'yi kendi gözüyle çeken Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeni Peter Jackson. Biz Peter Jackson'la da iletişime geçeceğiz. Bunu daha hiç söylemedik aslında da.
Evet.
İlk kez burada söylüyorum ben. Peter Jackson da inşallah Türkiye'ye ve Çanakkale'ye davet etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla ona da bir kare deklanşöre basmasını rica edeceğiz. Geçen sene Çanakkale'yi kendi gözüyle belgeselini çekmişti. Bu sefer de inşallah bizim getirmemizle hem misafir etmemizle hem de projenin içine dahil olacak bir aksilik olmazsa.
Evet, hem de bir ya da birkaç kare fotoğrafı yer İlk almış diyecek. Olacak. Kim bilir daha ne isimler var henüz
çok,
açıklamadığınız.
Çok var. Burada insanların örnek aldığı, insanların baz aldığı, insanların sevdiği, aslında bir kahramanın torununa da bunu çektireceğiz Çanakkale'de.
Hı hı.
Çok sevilmiş bir sanatçıya da çektireceğiz, oyuncuya da çektireceğiz. Amaç dostluk, bütünlük, kardeşliğin mesajını verebilmek.
Ne güzel.
Aslında.
Peki daha sonrasında bir kitap haline de getirmeyi düşünüyor
doğrudur.
Musunuz? Resimlerden, fotoğraflardan oluşan.
Videosuyla beraber kitap oluştu. Kitabını hem Türkiye'de dediğim gibi hem de yurt dışına yine ücretsiz dağıtımını da sağlayacağız.
Ne güzel bir proje. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Umarım projenin sonunda yine birlikte oluruz. Neler yaşadığınızı bir kere daha evet paylaşmak isteriz dinleyicilerimizle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Savaş Uğurlu. Sizler de sağ olun. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Hoşçakalın.
Kimimiz nişanlı
hele içinde bir dolu testi. Çanakkale içinde bir dolu testi. Analar babalar mektubu kesti.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, Ramazan ayı itibariyle Kur'anlar o kılıfından çıktı, okunmaya başlandı ve Ramazan'ın bitiminde de tekrar o kılıflarına konup yerlerine kalkacak ve biz kaç tane hatim indirdiğimizden söz etmeye devam edeceğiz ama onun içindekileri özümseyip onu hayata geçirebilmemiz önemli demiştik ve Bakara suresinde kalmıştık herhalde, değil mi?
Aslında Bakara'ya bir girdik, çıkamadık.
Çıkamadık, evet.
Çünkü en uzun sure, aslında en son ayetlerin olduğu, en son inen ayetlerin olduğu bir sure. Yani bütün hepsi en son inen diyemiyoruz. Teknik açıdan, çünkü Mekke'de inen ayetler de var içerisinde ama yani konular biraz daha toparlanmış. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde hangi konulardan söz ediliyorsa onların daha çok vurgulandığı ve belli toplumlar üzerinden belli hatırlatmalarla, belli öğütlerle neredeyse kompakt bir Kur'an bilgisi veren bir sure olduğu için biz aslında hem de Kur'an-ı Kerim'in ilk açtığımızda giriş suresi Fatiha'dan sonra başladığı için Bakara suresiyle başlamıştık. Şimdi biraz sonlara doğru gideceğim. Çünkü yani biz bir sistem üzerinden gidiyoruz ve dinleyicilerimize önerilerimiz oldu. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak, Arapça metninden okumakla ilgili elbette çok teknikler geliştirildi ve bununla ilgili çalışmalar hala da devam ediyor ve çok da iyi çalışmalar var bu konuda. Ama şöyle bir şey belki söylemek gerekir burada, mealle ilgili çalışmaların biraz bunun gölgesinde kaldığı veya arkasında kaldığı, meal okumayla ilgili çalışmalar.
Yani anlamını bilmeden Arapça okumak aslında bir sevap kazandırmaz.
Yok. Yani onunla ilgili öyle bir şey söyleyemeyiz. Söylemek de istemeyiz hiçbir zaman. Tabii ki onun kendiyle ilgili, kendi içinde bir anlamı vardır. Ve onu
biz onu anlamasak da
onu okumaya devam ederiz. Çünkü bu bizim sevdiğimiz de bir şey. Ve bunu niyet ettiğimiz için onun sevabını Allah'tan ümit ederiz. Ama bizim için asıl geçerli olan şu anlamda nedir bu? Bize ne söylüyor? Madem bu bizim hayat kitabımız, bizim el kitabımız, bir Müslüman insanın uyması gereken hayati meselelerin, mevzuların olduğu yol gösterici, rehber, bunlar kendinin ifadeleri.
Evet, evet, evet.
Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, hidayet, bunlar Kur'an'ın kendi kendini nitelemeleri. O zaman öyleyse biz Kur'an'dan ne öğreneceğiz de hayatımıza bunları kaydedeceğiz ve bunları uygulamaya en azından cesaret edeceğiz diyebiliyorum. Şimdi Bakara suresinde en önemli bilgilerden birisi Allah bilgisiydi. Çünkü bir topluluk üzerinden Allah'la bir takım böyle karşılıklı konuşmalar adeta geçiyor. Ve sürekli Allah'ın söylediği şeylere itirazlar gerçekleşiyor.
Evet.
Yani o kadar ilginç konuşmalar ki bunlar. Muhakkak dinleyicilerimiz bunları okudular. Ben inanıyorum. Şimdi bizi dinliyorlar, merak ediyorlar, okuyorlar tekrar. Yani Allah onlara bir şey söylediğinde bir böyle bir duruyorlar. Yani bir teslim olmuyorlar. Aslında Allah onlara iman edenler diye hitap ediyor.
Evet.
Buna rağmen nedense hala onun söylediklerine bir itiraz var ve Allah da onlara sürekli hatırlatıyor. Diyor ki bakın sizden öncekiler şöyle şöyle oldu. Bunlar başlarına gelenleri hani sizin kitaplarınızda yazıldı. Siz bunları okuyarak bugünlere geldiniz. Şimdi de ben size yine bir lütufta bulundum, bir iyilikte bulundum ve bir peygamber daha gönderdim. Ona da vahyediyorum ve ona da aynı şeyleri anlatıyorum. Diyorum ki şöyleyken şöyle böyleyken böyle niye diyor hala diyor aklınızı kullanmıyorsunuz?
Evet.
Niye düşünmüyorsunuz? Niye ibret almıyorsunuz? Niye ders almıyorsunuz? Niye hayatınızı öğrendiğiniz şeyler çerçevesinde yeniden şekillendirmiyorsunuz? Yani bu o kadar önemli bir şey ki Allah kendisiyle ilgili bilgiyi orada veriyor. Ben diyor her şeye kadirim. Merhametim de gazabımı geçmiştir ama gazap edersem de ederim. Çünkü bunu muhakkak celbedecek davranışlar yapıyorsunuz. Yani ben size bu kadar her şeyi anlatıyorken, öğretiyorken, ibretlerle, örneklerle ve bunlar tarihi olarak kayda geçmiş şeyler. Mesela bugün de Kamer suresinde anlatılan peş peşe ayetlerde bizim neredeyse Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde parça parça sureler içerisinde gördüğümüz kıssalara değinmeler var.
Evet.
Hatırlarsınız sizin de kıssayla ilgili de bir program yapmıştık,
evet.
Konuşmuştuk. Çünkü kıssa Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir daha doğrusu biz böyle anlamlandırıyoruz. Tabii Allah'ın hikmeti üzerinden konuşmuyoruz da biz kendi anlam dünyamız üzerinden konuşuyoruz. Bir yöntem yani hikayeler var. Geçmiş ümmetlere ait, geçmiş peygamberlere ait hikayeler var ve bu hikayeler üzerinden bir kurgu var ve bir sonuç var. Yani aynı insan, varlık olarak aynı varlığız ve hayatımızda üç aşağı beş yukarı kurgusal olarak aynı doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. O zaman hepimizin başına gelenler hemen hemen aynı. Yani ne yaparsak ne ortaya çıkar biraz da böyle hani sebep sonuçsal olarak düşündüğümüz zaman aynı. Onun için o örnekleri veriyor. Mesela en baştan başlıyor ve diyor ki şimdi diyor kıyamet günü diyor yaklaştı ve diyor ay diyor yarıldı diyor. Ben bugün bu ayeti okurken ne düşündüm biliyor musunuz Nilgün Hanım?
Ne düşündünüz?
Şimdi biz son zamanlarda hep böyle söylemiyor muyuz? Başımıza gelen olaylar, dünyanın gidişatı vesaire düşünür. Ay herhalde ahir zaman kıyamet
yaklaşıyor.
Bakar mısınız evet. 1400 sene öncesinden bu vahiy aynı şeyi söylüyor.
Evet.
Bu ne demek? İşte az önce söylediğim şey yani insan olmak aslında böyle bir şey. Her zaman için biz kendi kıyametimizi işte yapılması gerekenleri yapmayarak yaklaştırıyoruz. Evet.
İşte belki de her okumada farklı bir sır ortaya çıkıyor.
Evet, Kur'an-ı Kerim'in esrarı bu. Mucize olması bu. Yani biz Ramazanları etüt olarak hani etüt için kullanıyoruz ama siz program başlarken bunu söylüyorsunuz ya. Yani bu da dinleyicilerimizin dikkatini çekiyordur eminim. O Kur'anlar kılıflarına girmesin lütfen Ramazan bitince.
Evet.
Yani bu bir başlangıç olsun ve devam etsin.
Evet.
Siz eminim
çünkü
bunun için söylüyorsunuz.
Çünkü elbette.
Bir iftar olsun diye söylüyorsunuz.
Evet.
Yoksa yani Ramazan'da okunur biter ve ondan sonra devam etmez.
Evet.
Zaten ne çekiyorsak bundan çekiyoruz işte.
Evet.
Çünkü yani Müslüman olmak hem entelektüel anlamda Kur'an bilgisine sahip olmayı gerektirir. Hem de yaşamsal bir şeydir. Yani siz bir mensubiyet ifade ediyorsanız, bir aidiyet, bir kimlik üzerinden konuşuyorsanız o zaman bunu bilmek sizin sorumluluğunuz. Şimdi bu bana bunu anlattı. Dedim ki ha demek ki yani insan olma konusunda Adem'den bugüne hepimiz bir tekiz.
Evet.
Böyle düşüneceğiz. Ne oldu peki? Şimdi o dönemin insanları üzerinden konuşacağız ama her şeyi bugün içinde dinleyicilerimiz lütfen düşünsünler. Yani bunların ilk muhatapları onlar ama biz de okuyoruz, biz de öğreniyoruz. Peygamberi ve Kur'an'ı yalanladılar hevalarına ve heveslerine uydukları için. Ama her iş olacağına varır diye devam ediyor. Ve biz onlara o kadar çok hikmetli sözler, nice ibretli kıssalar gösterdik ki Buna rağmen onlar yine de yüz çevirme konusunda ısrarcı davrandılar. Şimdi Kur'an'ın en çok ifade ettiği şeylerden birisi bu. Hatada ısrar etmek. Hata insan için bir varlık koşulu. Yani hatasız kul olmaz dediğimiz o. Evet. O yüzden insansa hata yapacak. Ama hatada ısrar etmek işte bu şeytan işi.
Zararın neresinden dönülse kârdır diye de bir sözümüz
Allah
var.
Allah merhametini onun için ilan ediyor zaten. Yani ben sizin hatalarınızla ilgilenmeyeceğim. Yeter ki siz onları bir yerde yakalayacaksınız ve tövbe edeceksiniz ve döneceksiniz bunlardan. Hep onun bizden umudu bu.
Evet.
Ha, şimdi bunlar diyor böyle yaptılar öyle yaptılar.
Ama
mesela
özür
diyor,
dilerim bu şu anlama da gelmiyor. Hata yapın.
Değil.
Tabii. Tövbe, ama ben tövbe edin geri dönün. Tövbe. Hayır yani yok, hata değil. Yapmadan tövbe. Yoluna devam et ki.
Ama hataya düşmek konusunda da sıkıntı yok. Yani.
Evet.
Çünkü varlığımız böyle. Evet. Buna müsait. Evet. Böyle yaratılmışız anlamında. Ve de işte bu müşrikler bunları inkar edenler mesela diyor Nuh'u da diyor yalanladılar diyor. Nuh peygamber. Hı hı. Değil mi? Mesela geçen sezon muydu? Filmini çekti, koydu Hollywood.
Evet.
Genelde Müslümanlardan çıkmıyor böyle işler. Ve çok enteresan şeyler. Yani mesela Tevrat'la Kur'an'ın uyumlaştığı yerler var hikaye olarak.
Evet.
Birbirine paralellik arz eden yerler var. Ama onun ötesinde film tabii bir kurgu, bir senaryo olarak izlediğiniz zaman dehşete kapılıyorsunuz orada. Öyle bir Nuh peygamber tablosu çizmişler ki. Şimdi Kur'an'daki anlatıldığına göre Nuh peygamber yani kavmiyle ilgili acaba bu kadar dehşet ifadeler kullanan bir peygamber mi? Bu bir soru işareti olarak kafamızda kalıyor. Çünkü ben öyle rastlamıyorum Kur'an'ı okurken. Yalanladılar. Niye yalanladılar? Çünkü onun getirdikleri, öğrettikleri insanların hiç de hoşuna gitmedi. Çünkü her zaman için vahiy dediğimiz şey insana yardım ama hep devrim niteliğinde bir yardım olmuştur. Niye biliyor musunuz? Bakın. O zamandan itibaren biraz devam edeyim. Ad peygamberi de yalanladılar diyor. Biz o zaman diyor onları öyle yaptık. Semud kavmi de diyor peygamberleri Salih'i yalanladılar diyor. Biz o zaman diyor onlara da böyle yaptık. Yani bunların hepsinin sonunu burada anlatıyor. Peki niye bunlar böyle yapıyorlar? Niye yalanlıyorlar? Çünkü onlar akıbete inanmıyorlar. Akıbet nedir? Şimdi biz ahiret olarak yani hep öteki dünya kurgusu üzerinden konuşuyoruz da aslında yani o kadar çabuk karşılığını gördüğümüz şeyler yaşıyoruz ki bu dünyada. Keşke bunları anlayabilsek.
Evet.
Keşke bu dünyada da aslında yaşadığımız, yaptığımız şeylerin yani acil bir şekilde zaten karşımıza çıktığını görebilsek.
Evet.
O mutsuzluklarımız, o huzursuzluklarımız, o kaygılarımız, korkularımız niye zannediyoruz?
Zaten demezler mi? Hani herkes yaptığının karşılığını bu dünyada mutlaka
görür
diye işte Kur'an'da
ama
da yer alıyor.
Onlar bunu güç üzerinden, bunu yani bir takım kendi zanlarıyla ilgili hani biz üstünüz vesaire bize hiçbir şey olmaz. Biz işte yukarılarda, kayalarda oyduk, evler yaptık. Buraya hiçbir şey yetişmez. Nuh'un kendi oğlu. Yani ben tufandan kurtulurum. Baba diyor, bak diyor yükseğe çıktım diyor. Burada diyor beni diyor sel götüremez. Düşün yani böyle bir zan olabilir mi?
Evet.
Onu geride bırakıyor. Onu gemisine alamıyor mesela buradaki anlatıya göre. O zaman bu nedir? Yani şimdi bu Mekki surelerin de genel özelliği yine Allah bilgisiyle birlikte daha çok bu akıbeti hatırlatmak insanlara. Şimdi dinleyicilerimiz yavaş yavaş sonlarına doğru okumaya devam ediyorlar ya. Belki bu aralar birkaç hatimlerini bitirmiş olabilirler.
Evet.
İşte bu son sureleri okuyorlardır ve dehşete düşüyorlardır. Neydi bunlar böyle başımıza gelen? Aman Allah'ım kıyamet sahneleri, ahiret, hesap, kitap. Ha. İşte bunlar geldi ilk Arap toplumuna. Çünkü en çok buradan yozlaşmışlardı.
Evet. Yani dönüp dolaşıp aynı başlıyoruz, aynı bitiriyoruz ama okuyup anlamadıkça, düşünüp akletmedikçe uygulamaları hayata geçiremedikçe asla doğru yolu bulamayacağız.
Bulamayacağız yani. Tabii. Bir sağlıklı Allah bilgisine, iki muhakkak bir akıbetimizin olduğuna eğer iman ediyorsak. Bakın imanda bir sorun yok. Herkese sorun iman ediyor. Peki bunun karşılığı ne? Yani hesaba çekileceğini bilen bir insan nasıl davranır? Hepimiz bunu soracağız. Soracağız. Her an bunu soracağız.
O zaman önümüzdeki hafta yine konuşmaya devam edeceğiz. Ramazan'ın son haftası olması dolayısıyla. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Remziye Ege. Haftaya yine birlikteyiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Öze Yolculuk köşemizde. Bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler.